Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Thank you.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Azar 1404, Miladi 8 Aralık 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Nehcül Belaga'dan Öğütler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Türkiye arasında bilim ve eğitim işbirliği gelişiyor. Garib Abadi, İran ve Brezilya ilişkilerinin gelişiminde potansiyelinin önemli olduğunu belirtti. İran ve Umman arasında havacılık ve hava taşımacılığı alanında işbirliği artıyor. Gazze Savaşı'nda 20 binden fazla Siyonist asker yaralandı. Gazze şeridinde büyük miktarda çöp birikti. Ve Anrova, İsrail yasaları altında faaliyet göstermeyeceğini belirtti. Şimdi haberler. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, iki ülke arasında bilimsel ve eğitim işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, bugün gerçekleştirdikleri görüşmede ortak bölümler ve kürsüler açılması, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi ile eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundular. İran Bilim Bakanı, iki ülkenin üniversite ve araştırma kurumlarının dil ve edebiyat, temel bilimler ve teknoloji alanlarında işbirliği yapmasını önerdi. Taraflar ortak projeler tanımlayarak ve uzun vadeli planlamalarla İran-Türkiye arasındaki bilimsel işbirliğini kalıcı ve yapıcı bir düzeye yükseltme konusunda hazır olduklarını açıkladılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı yayımladığı mesajda Brezilya'nın Tahran Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurarak Tahran ile Brasilya arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde genişleme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi X sosyal medya hesabından şunları yazdı. Pazar günü Brezilya Büyükelçisi ile görüştüm ve bu görüşmede İran ile Brezilya arasında ikili ve uluslararası konularda işbirliği alanları da dahil olmak üzere çok çeşitli konular ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı şunları ekledi. İran-Brezilya ilişkilerinin önemli ölçüde genişleme potansiyeli var ve bu iki ülkedeki ilgili yetkililerin takibiyle gerçekleştirilecektir. İran ile Umman arasında İmam Hümeyni Havalimanı şehrinde havacılık ilişkilerinin geliştirilmesi, yolcu taşıma kapasitesinin arttırılması ve hava taşımacılığı altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla bir işbirliği mütabakatı imzalandı. İmam Hümeyni Havalimanı şehri ile Umman Havalimanları şirketi arasında imzalanan bu işbirliği mütabakatı, İran İslam Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı arasındaki havacılık ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bugün imzalanan mütabakat, İran ve Umman arasındaki hava taşımacılığı etkileşimlerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mütabakatın uçuş operasyonları, havalimanı hizmetleri, yolcu taşıma kapasitesinin artması ve hava taşımacılığıyla ilgili altyapıların güçlendirilmesi gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Törene İmam Hümeyni Havalimanı Şehri Müdürü Ramin Kaşif Azer ve Umman Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Naif bin Ali El Abri resmi temsilciler olarak katıldı. İki ülke adına bu işbirliği belgesini imzalayan yetkililer, havacılık ilişkilerinin genişletilmesi ve hava taşımacılığı alanında yeni fırsatların oluşturulmasına yönelik taahhütlerini açıkladılar. İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na bağlı Bilim ve Teknoloji Ekonomisi Geliştirme Merkezi'nin başkanı, 20 bin laboratuvar ürününün yerli üretimle bilgi tabanlı şirketler tarafından sağlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na bağlı Bilim ve Teknoloji Ekonomisi Geliştirme Merkezi'nin başkanı Abdülhüseyin Behrami, bugün yaptığı açıklamada bu yıl Aralık ayında düzenlenecek olan ve 270'ten fazla bilgi tabanlı şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek 13. İran Yapımı Fuarı için yapılan planlamaya işaret ederek şöyle dedi. İranlı bilgi tabanlı şirketler 20 bin laboratuvar ürününü yerelleştirdi. Behrami laboratuvarların ithal ekipman ve malzemelere bağımlılığını azaltmayı, yerli üreticilerin yetkililerinin arttırması, bilgi tabanlı şirketleri desteklemeyi ve ülkenin deneysel ve araştırma kapasitesini güçlendirmeyi, İran yapımı laboratuvar ekipmanları ve malzemeleri fuarının düzenlenme amaçları arasında zikretti. İran filmi Küçük Ayım, Nijerya'daki Uluslararası Universal Movie Awards'ın 3 ana ödülünü kazandı. Hollywood Press sitesinin açıklamasına göre Ali Ataşani'nin yönetmenliğini yaptığı İran filmi Küçük Ayım, Nijerya'da düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nin 5. edisyonunda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi ses, en iyi kurgu, en iyi orijinal film müziği ve en iyi makyaj olmak üzere 8 dalda aday gösterildi. Yoğun uluslararası rekabetin yaşandığı festivalde film uzun metraj kategorisinde en iyi senaryo, en iyi ses ve en iyi orijinal film müziği ödüllerini kazandı. Film, iki genç kızın çevrimiçi ortamda kurdukları derin dostluğu konu alıyor. Bu dostluk sınırları ve kültürleri aşarak ilerliyor. Bu haftanın son geceleri ve gelecek haftanın ilk iki gecesinde İran semaları güzel bir doğa olayı olan İkizler Meteor Yağmuru'na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Meteor Organizasyonu'nun tahminlerine göre İkizler Meteor Yağmuru'nun zirvesi Hicri Şemsi 22 Azer Cumartesi gecesi ve 23 Azer Pazar sabahı gerçekleşecek. Zirve sırasında bu yağmurun saatlik zirve oranı yaklaşık 150 olarak öngörülüyor. Bu da karanlık bir gökyüzü altında bir saat içinde onlarca meteorun gözlemlenebileceği anlamına geliyor. Bu meteor yağmuru İran'ın tüm bölgelerinde ve aslında dünyanın herhangi bir yerinde ışık kirliliğinden uzak karanlık bir gökyüzünde çıplak gözle izlenebilecek, teleskop veya özel bir araca ihtiyaç duyulmayacaktır. Siyonist rejim Gazze Savaşı'nda 22 bin subay ve askerin yaralandığını itiraf etti. Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanlığı 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı çatışmalarından bu yana 22 bin subay ve askerin yaralandığını, bunların yarısından fazlasının kaygı bozukluğu yaşadığını açıkladı. İşgalci rejimin İç Güvenlik Bakanlığı ayrıca gelecek yılın sonuna kadar 10 bin yaralının daha bu sayıya ekleneceğini ve bunların çoğunun psikolojik sorunlardan mustarip olacağını bildirdi. Siyonist rejimin ordu radyosu ise Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana en az 1152 askerin öldüğünü, bunların yaklaşık %42'sinin 21 yaş altında olduğunu duyurdu. Aynı medya organı bu süre zarfında 6000'den fazla askerin de yaralandığını, bunların çoğunun ağır fiziksel veya psikolojik hasar gördüğünü ekledi. Filistin medyası Gazze şeridinde büyük miktarda çöp biriktiğini bildirdi. Filistin medyası gerekli imha imkanlarının bulunmaması nedeniyle Gazze şeridinde geniş çaplı çöp yığınlarının oluştuğunu vurguladı. İnsani kriz ve insani yardımların yetersizliğinin yanı sıra Gazze şeridinde bir çevre felaketi de bölgeyi tehdit ediyor. Çöp birikimi öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki adeta çöp tepelerine dönüşerek Gazze şeridini kaplamış bulunuyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ANROVA Medya Danışmanı, "Biz İsrail yasaları altında faaliyet gösteren bir kurum değiliz," dedi. ANROVA'nın medya danışmanı Adnan Ebu Hasene, "Kurumun İsrail yasaları altında değil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun resmi yetkilendirmesiyle çalıştığını vurguladı. Ebu Hasene ayrıca işgalci Siyonist rejimden Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplara vatandaşların geri dönüşü konusunda herhangi bir resmi tutum veya şart almadıklarını, İsrail medyasında dile getirilenlerin yalnızca medya iddiaları olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler yetkilisi Batı Şeria'da yaklaşık 1 milyon Filistinli mültecinin bulunduğunu hatırlatarak ANROVA'nın hizmetlerini sürdüreceğini ve faaliyetlerinin İsrail'in Batı Şeria'daki varlıklarına ilişkin taleplerine bağlı olmadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler'in bir uluslararası komitesi Suriye'de Beşar Esad'ın düşüşünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ülkedeki geçiş sürecinin hala kırılgan olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Suriye Uluslararası Bağımsız Komitesi, Suriye'nin sahil bölgelerinde ve ülkenin güneyindeki Süveyda'da yaşanan olayları kınayarak, Esad'ın düşüşünün yıl dönümünde mevcut güvenlik durumuna dair endişelerin bulunduğunu belirtti. Komite, Suriye'deki mevcut koşullar nedeniyle bazı insanların kış mevsiminde çadırlarda yaşamak zorunda kalacağını ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Japonya'nın Çin'e karşı güç gösterisinin ardından Amerika'nın desteğinden umudunu kesmesiyle ilgili. Japonya, Tokyo ile Pekin arasındaki artan gerilim karşısında Amerika'nın sessizliğinden hayal kırıklığına uğradı. Japonya hükümeti, Amerika'nın Çin ile artan gerilim karşısındaki görece sessizliğinden memnuniyetsizlik duyduğunu belirterek, Washington'dan Başbakan Sanae Takaichi'nin tutumlarına daha açık ve kararlı destek göstermesini istedi. Bu gerilim, Takaichi'nin Çin'in Tayvan'a olası saldırısının güvenlik sonuçlarına dair açıklamalarından sonra yoğunlaştı. Aslında Japonya, Çin karşısında güç gösterisi yapıp Tayvan'ın güvenliği konusunda açık tutum aldıktan sonra Amerika'dan ciddi destek bekliyordu. Ancak Washington'un tavrı, Amerika'nın Çin ile ekonomik ve siyasi çıkarlarının Japonya'ya yönelik güvenlik taahhütlerinin önüne geçtiği izlenimini yarattı. Tokyo, Amerika yönetiminin üst düzey yetkililerinin Japonya'ya yeterince açık destek vermediğini düşünüyor. Özellikle Çin'in Takaichi sözlerine sert tepki göstermesinden sonra. Bu bağlamda Japonya'nın Washington Büyükelçisi Shigeo Yamada, Trump yönetiminden Tokyo'ya daha açık destek talep etti. İsmi açıklanmayan bir Japon yetkili ise Amerika'nın güvenlik taahhütlerinden şüphe duymadıklarını, ancak üst düzey Amerikan yetkililerinden gelen açık destek eksikliğinin derin bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Eski Beyaz Saray Japonya İşleri yetkilisi Christopher Johnston, Washington'un Takaichi'nin sözlerini memnuniyetle karşılaması gerektiğini, çünkü onun Çin ve Tayvan arasında muhtemel bir savaş durumunda bir Japon başbakanının en net tutumunu ortaya koyduğunu belirtti. Ancak Amerika yönetimi Tokyo'daki büyükelçilikten gelen mesajlar dışında neredeyse sessiz kaldı. Amerika'daki tek dikkat çekici açık destek Amerika'nın Japonya Büyükelçisi George Glass'tan geldi. Glass geçen ay Trump ve ekibinin Takaichi'ni desteklediğini söylemişti. Tokyo ile Pekin arasındaki ilişkiler Takaichi'nin 7 Kasım 2025'te parlamentoda yaptığı açıklamalarla gerildi. Takaichi, Çin'in Tayvan'a olası askeri müdahalesinin Japonya için varoluşsal tehdit sayılacağını ve öz savunma kuvvetlerinin harekete geçmesini gerektireceğini söyledi. Bu, Çin için doğrudan bir meydan okuma anlamına geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İsrail rejiminin hedefli suikastların gizli tarihine bir bakış olan Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'i, İsrail'in en ünlü yazarlarından biri olan Ronen Bergman'ın 2018'de yazdığı aynı isimli kitaptan alınmıştır. Bergman, İsrail'in askeri güvenlik ilişkilerinin önde gelen analistlerinden biri ve Yediot Ahronot gazetesinin güvenlik konularındaki kıdemli yazarlarından biridir. Bu kitabı yazmak için siyasi şahsiyetler ve gizli ajanlarla 1000'e yakın röportaj yaptı ve binlerce belge kullandı. Bergman'a göre İsrail rejimi, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve oluşumundan bu kitabın yazıldığı zamana kadar, yani yaklaşık 70 yıl içinde en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer batılı ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Bu podcast'te bu kitabın verilerine dayanarak Siyonist rejimin gerçekleştirdiği gizli suikastların tarihini ve bu rejimin İngiliz yetkililere, Suriye ve Hamas liderlerine, Lübnan Hizbullah'ına, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer bilim insanlarına karşı gerçekleştirdiği hedefli suikast örneklerinden bahsedip Siyonistlerin tarihleri boyunca vahşetlerini, cinayette soğukkanlılığını ve adam öldürmedeki pervasızlıklarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu podcast'te Siyonistler arasında terör fikrinin oluşumundan bahsettik. Ben Mehtap Hameni, sizi bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyorum. 29 Kasım 1947 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'in bölünmesi ve bağımsız bir Yahudi devleti kurulması yönünde oy kullandı. Birleşmiş Milletler'in bu eylemiyle birlikte Filistinli Araplar ile Siyonist Yahudiler arasında çatışmalar başladı. Filistin güçleri ve kuvvetlerinin komutanlarından Hasan Salami, iki İsrail askeri otobüsün pusuya düşürdü. Aralarında çıkan çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı geride kaldı. Siyonist rejimin yayılmacılığına ve işgaline karşı büyük bir cesaret sergileyen Hasan Salami, o dönemde Arap dünyasının kahramanı haline geldi. Hatta 500 kişilik gerilla gücüyle doğrudan Tel Aviv'e saldırdı. Hasan Salami'nin cesur eylemleri medyaya da yansıdı. Mısır dergisi El Musavver, Hasan Salami'nin birçok fotoğrafını yayımladı ve 12 Ocak 1948'de Güney Cephesi'nin kahramanı Hasan Salami diye bir manşet attı. Filistinlilerin olası saldırılarına karşı kendisini hazırlayan dönemin İsrail hükümetinin başbakanı Ben Gurion, Arap ülkelerinin Filistin halkını destekleyeceğine inanıyordu. Ben Gurion'a göre İsrail'deki Siyonist Yahudilerin Arap ülkelerinin saldırılarına karşı savunma gücü çok zayıf ve buna bir çözüm düşünülmeliydi. Hagana örgütünün Arap ve Filistinlilerle karşı karşıya gelen az sayıdaki gücün yarattığı boşluğu doldurma planı en fazla etki yaratan hedeflere saldırmaktı. Yağmalanmış Filistin halkı ile işgalci Siyonistler arasındaki iç savaşın başlamasından bir ay sonra Hagana örgütü Sar operasyonunu başlattı. Bu operasyonda 23 Filistinli lider hedef alınacaktı. Hagana örgütünün komutanı Yaakov Dori, bu operasyonun Arap siyasi gruplarının liderlerini öldürmek veya yakalamak, Arap siyasi ve ekonomik merkezlerine saldırmak gibi üç hedefi olduğunu söyledi. Bu Hagana operasyonun hedeflerinin başında elbette Hasan Salami geliyordu. Bilindiği üzere Hasan Salami, İngiliz sömürüsü döneminde Filistin'in sömürgeleştirilmesine karşı mücadele ediyordu. Salami ve Hacı Emin El Hüseyni'nin de aralarında bulunduğu bazı beraberindeki güçler İngiliz ordusunun aranlar listesinde yer aldıktan sonra Filistin'den ayrıldı. 1942'de Salami ve El Hüseyni Almanlarla birlikte Atlas operasyonunu tasarladı. Bu kapsamlı operasyonda Almanların Arap komutanlarıyla birlikte helikopter pisti ve paraşütle Filistin topraklarına girmeleri gerekiyordu. Bu operasyon amacı Filistin'de İngilizler üzerinde daha fazla baskı oluşturmaktı. Elbette bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. 4 Ekim 1944'te Hasan Salami ve diğer 4 kişi İngiliz askeri güçleri tarafından Eriha yakınlarındaki ıssız bir mahallede tutuklandı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra İngilizler Salami ve El Hüseyni'yi serbest bıraktı. Yahudi toplumunun gizli faaliyetlerinin çoğunu denetleyen Yahudi Ajansı'nın siyasi departmanı, 1945 ila 1948 yılları arasında El Hüseyni'nin yerini tespit etmek ve ona suikast düzenlemek için çeşitli girişimlerde bulundu. Öte yandan Hagana örgütünün Hasan Salami'ye yönelik ilk operasyonu, bu Filistinli komutana ulaşmak için insani ve elektronik bilgileri kullanmaktı. Hagana terör örgütünün istihbarat birimlerinden biri, Yafa bölgesini diğer bölgelere bağlayan merkezi telefon hatları ağına sızdı. Hagana örgütü telefon hatlarını dinleyerek Filistinli liderlerin konuşmalarını dinledi. Salame'de konuşmaları dinlenen kişilerden biriydi. Hagana ajanları arabasının önünü kapatmayı planladılar. Ancak Hagana güçlerinin pususu ortaya çıktı ve Salame'ye suikast planı başarısızlıkla sonuçlandı. Salame, Hagana'nın planladığı birkaç suikastten sağ kurtuldu. Sar operasyonunda Hagana'nın hedeflerinin neredeyse tamamı yenilgiye uğratıldı. Ancak Salame nihayet Haziran 1948'deki çatışmalarda şehit düştü. Salame'ye saldıran kişi onun kimliğini bile bilmiyordu. Hagana'nın bir diğer terör birimi Palyan veya Deniz Mangası, bir diğeri ise Arap Mangası adını taşıyordu. Arap Mangası, güçleri Arapların kisvesi altında faaliyet gösteren gizli bir komando birimiydi. Palyam'a Hayfa Limanı'nın kontrolünü ele geçirmesi emredildi. Hayfa Limanı, İngiliz kuvvetlerinin çekilmesinden sonra Filistin'in en önemli deniz kapısıydı. Bu manganın görevi İsrail ordusunun silahlarını ve teçhizatını gemiyle Filistin'den çıkarmasından önce mümkün olan en kısa sürede Araplardan önce onu ele geçirmekti. Avraham Dar Palyam güçleri hakkında şunları söylüyor. Hayfa ve kuzeydeki odak noktamız silah almaya çalışan Araplardı. Onları takip eder öldürürdük. Hagana'da Arap Mangası, Hagana'nın seçkin güçlerinin Filistinli mücadelecilerinin saflarına derinlemesine nüfuz etmesine izin vermeye karar vermesiyle kuruldu. Amaçları bilgi toplamak, terör ve sabotaj operasyonları gerçekleştirmekti. Bu manganın güçleri çoğunlukla Yahudi göçmenlerden oluşuyordu. Arap Mangası kuvvetlerinin eğitimi, komando taktiklerini, bombalamayı ve İslami gelenekler ve Arap geleneklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini içeriyordu. Arap Mangası ile Palyam biriminin işbirliği, Şeyh Nemr el-Hatip suikast planının oluşmasına yol açtı. Bu şahıs, Filistin'deki İslami örgütlerin başındaydı ve her zaman Sar operasyonunun suikast listesindeki ana hedeflerden biriydi. El-Hatib'in Filistinlilerin politikasını belirlenmesinde büyük etkisi oldu. Şubat 1948'de El-Hatib bir arabayla Suriye'den dönerken bir Arap ekibi onu pusuya düşürdü ve hedef aldı. Bu suikast operasyonunda El-Hatib ağır yaralandı. Bundan sonra Filistin'den ayrıldı ve tüm siyasi faaliyetlerden çekildi. Birkaç gün sonra Avraham Dar kendi casuslarından bir grup Arap'ın bir kafede Hayfa'nın Yahudi mahallesindeki yoğun nüfuslu bir bölgede bir arabayı havaya uçurmak hakkında konuştuğunu duydu. Öte yandan Arap mangası da bir kamyona bomba yerleştirip Arapların yaşadığı bir bölgeye sürdü. Onlar kendilerini kırık bir su borusunu tamir etmeye gelen işçiler olarak tanıttılar. Arap ekibindeki kişiler kamyonu bir garajın yanına park ettikten sonra oradan kaçtı. Birkaç dakika sonra bu kamyonun içinde patlayan bomba nedeniyle 5 Filistinli hayatını kaybetti. Mayıs 1948, Ben Gurion, İsrail Devleti'nin kurulduğunu duyurdu ve kendisini Başbakan ve Savunma Bakanı olarak tanıttı. Elbette Ben Gurion bu eylemden sonra ne bekleyeceğini biliyordu. Ben Gurion birkaç yıl önce Arap ülkelerinde derin kaynak ağlarının kurulması emrini vermişti. Şimdi İsrail Devleti'nin kuruluşunun duyurulmasına 3 gün kala Yahudi Ajansı'nın siyasi departmanı müdürü Reuven Shiloah, Ben Gurion'a Arap ülkelerinin 15 Mayıs'ta eş zamanlı saldırı kararı verdiklerini bildirdi. Arap ülkeleri ağır askeri teçhizat eksikliğine ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne güveniyordu. Shiloah, Ben Gurion'a saldırı planlarının ayrıntılarını açıkladı. Bilgiler doğruydu. Gece yarısı İsrail Devleti'nin kurulduğunu duyurduktan sonra 7 Arap ordusu saldırdı. Kuvvetlerinin ve teçhizatlarının sayısı kurulu İsrail Devleti'nin kuvvetlerinden çok daha fazlaydı. Arap Ortak Kuvvetleri saldırının başlangıcında iyi ilerleme kaydetti. Bazı kasabaları ele geçirerek hasar ve kayıplara neden oldu. Savaşın başlamasıyla birlikte Ben Gurion'un İsrail Devleti'nin kurulduğunu duyurmasının arasında İsrailler olarak anılan Yahudiler hızla bir araya gelerek Araplara karşı saldırılar başlattılar. Bir ay sonra Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Kont Folk Bernadotte aracılığıyla geçici bir ateşkes sağlandı. Savaş yeniden başladığında İsrail, İstihbarat ve dış yardımı yöneterek Arap güçlerini geri püskürtmeyi başardı. İsrail güçleri Birleşmiş Milletler'in bölme planında İsrail hükümetine tahsis edilen alanları kademeli olarak ele geçirmeyi başardı. İsrail büyük orduları mağlup etmesine rağmen Ben Gurion İsrail ordusunun ilk ve kısa vadeli zaferinden pek emin değildi. Çünkü savaşta Araplar mağlup olmasına rağmen hem Filistin'de yaşayan Araplar hem de Arap ülkelerin Arapları kurulan İsrail Devleti'nin meşruiyetini kabul etmiyorlardı. Onlar İsrail'i yok etme ve Filistinli mültecileri evlerine geri döndürmeyi yemin ettiler. Ben Gurion ayrıca İsrail savunma güçlerinin uzun vadede İsrail'i savunamayacağını da biliyordu. Bu nedenle Ben Gurion, Hagana örgütünün kalıntılarını kullanarak İsrail hükümetine uygun bir casusluk, terörist sistemi kurdu. 7 Haziran 1948, Ben Gurion, Şiloah başkanlığındaki baş danışmanlarını ve yardımcılarını Tel Aviv'deki ofisine çağırdı. Ben Gurion'a gönderildiği bir notta Şiloah şunları yazdı: "Bilgiler savaş için umutsuzca ve acilen ihtiyaç duyduğumuz siyasi ve askeri bir araçtır. Ayrıca bilgiler barış zamanında da ihtiyaç duyulan kalıcı bir araçtır." O gün Ben Gurion 3 teşkilatın kurulması emrini verdi. Bunlardan ilki İbranice Aman kelimesiyle bilinen İsrail Kuvvetleri Genel Kurmay İstihbarat Dairesi'ydi. İkinci teşkilat Shin Bet veya Şabak'tı ve üçüncüsü ise İsrail dışında istihbarat toplama ve casusluk faaliyetlerinde bulunan Yahudi teşkilatı yerine artık İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir alt kümesi olarak kabul edilen Mossad'ın siyasi departmanıydı. Böylece Haganah örgütünün hizmet ve istihbarat birimlerinden geriye kalanlar, çeşitli güvenlik servisleri ve casusluk çevrelerine doğru yöneldi ve entegre edildi. Artık bu üç örgütün hiçbiri kurulduğu ilk ay ve yıllarda düzenli ve organize bir şekilde faaliyet göstermiyordu. Buna ilaveten İsrail istihbarat güçleri arasında çalışma alanı ve toprak konusunda da pek çok anlaşmazlık yaşanıyordu. Mossad komutanlarından İsser Harel şöyle diyor: "Zor yıllardı. Bir ülke oluşturmuştuk ve onu savunmak zorundaydık. Ancak istihbarat servislerinin yapısı ve aralarındaki iş bölümü sistematik değildi. Faaliyetler ilgili ve profesyonel olmayan ve komplocu kişilere danışılmadan gerçekleştirildi." Ben Gurion'un casuslarının karşılaştığı ilk zorluk içsel bir zorluktu. İsrail'de Ben Gurion'un iktidar ve egemenlik kullanmasına açıkça karşı çıkan Yahudiler vardı. Bunların arasında sağcı hareketlerin kalıntılarından kişiler de yer alıyordu. Bu güçlü karşıtlıkların bir örneği Haziran 1948'deki Altanella olayıdır. Irgun, Yahudi göçmenlerin silahlarını İsrail'e getirmesi beklenen Altanella adlı bir gemiyi Avrupa'dan Filistin'e gönderdi. Ancak Irgun tüm bu silahları İsrail hükümetine teslim etmeyi reddetti. Irgun örgütü bu silahların bir kısmını kendi kuvvetlerine vermeyi planladı. Planlarını Irgun'daki kendi ajanları aracılığıyla öğrenen Ben Gurion geminin zorla durdurulmasını emretti. Irgun ve Ben Gurion güçleri arasındaki savaşta gemi battı ve her iki taraftan da çok sayıda asker öldürüldü. Bu olaydan kısa bir süre sonra İsrail güvenlik güçleri İsrail çapında yaklaşık 200 Irgun üyesini tutukladı ve böylece Irgun'un varlığına son verildi. Isaac Shamir ve Lehi grubunun güçleri de Ben Gurion'un yönetimine ve politikalarına karşıydı. İsrail ve Arapların ateşkese vardığı yazında Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Folk Bernadotte çatışmayı sona erdirmek için geçici bir barış planı önerdi. Lahi ve Shamir bu barış planını kabul etmediler. Bernadotte'u bu plan üzerinden İsrail'in sırlarını değiştirmeye çalışmakla suçladılar. Bu plana göre Negeb ve Kudüs'ün büyük bir kısmı Araplara verilecek, Hayfa Limanı ve LED Havaalanı yani Ben Gurion Uluslararası Havalimanı uluslararası kontrol altına alınacaktı. Ayrıca İsrail'in 300 bin Filistinli mültecinin geri dönüşünü kabul etmesi gerekiyordu. Lehi ve Shamir'e göre İsrail bu planla ayakta kalamazdı. Bu nedenle Lehi birkaç kez kamuya açık uyarılarda bulundu. Uyarılar şehirlerin kapı ve duvarlarına afiş şeklinde asıldı. Bu afişler üzerinde şöyle yazıyordu: Ajan Bernadotte'a tavsiye, ülkemizden defol. Lehi bile daha da ileri giderek Bernadotte'u açıkça tehdit etti ve Kont Bernadotte'un sonunun Lord gibi olacağını söyledi. Elbette Bernadotte bu tehditleri görmezden geldi ve hatta Birleşmiş Milletler müfettişleri ve gözlemcilerine silah taşıma emri bile verdi. Shamir, Kont Bernadotte'un planının onaylayacağını anlayınca suikast emrini verdi. 17 Eylül'de yani İsrail hükümetinin kurulduğunun duyurmasından 4 ay sonra ve Bernadotte'un planının Birleşmiş Milletler'de onaylanmasından bir gün sonra suikast planı uygulama aşamasına girdi. Bernadotte ve beraberindeki heyet Birleşmiş Milletler ofisinden Kudüs yakınlarındaki Rahaviya'ya 3 beyaz araba ile hareket ederken aniden bir jip yollarını kesti. 3 genç jipten indi. İkisi Birleşmiş Milletler araçlarını lastiklerine ateş etti. Bernadotte'un içinde bulunduğu araçtaki 3. kişi MP40 makineli tüfekle ateş etmeye başladı. İlk kurşunlar Bernadotte'un yardımcısı André Serot adlı Fransız albayına isabet etti. İkinci seri makineli tüfek mermileri Bernadotte'un göğsüne çarptı. Bütün bunlar birkaç saniye içinde oldu ve ikisi de öldürüldü. Mağdurların arabasında bulunan irtibat görevlisi Yüzbaşı Moshe Hillman olayı şöyle anlatıyor. Saldırı yıldırım gibiydi ve birkaç saniyede 50'ye yakın mermi ateş edildi. Kont Bernadotte'un suikastı İsrail'de derin bir endişe ve öfke dalgası yarattı. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi bu eylemi kınadı ve korkaklık olarak nitelendirdi. Suikastın ertesi günü New York Times gazetesi şunu yazdı: Hiçbir Arap ordusu İsrail hükümetini bu kadar vuramazdı. Ben Gurion bu Lehi operasyonunu hükümeti için ciddi bir zorluk olarak değerlendirdi. Bu meydan okuma, darbeye hatta iç savaşa yol açabilir. Bu olayın ardından Ben Gurion, Irgun ve Lehi örgütlerini asi ve yasa dışı ilan etti ve dönemin Shin Bet'in lideri olan Yisar Harel'e Lehi'nin tüm üyelerini tutuklamasını emretti. Bu kişilerin listesinin başında İshak Shamir'in adı yer alıyordu. Ancak tutuklanmadı ve birçok Lehi üyesi tutuklanarak hapse atıldı ve bu eylem Lehi'nin örgüt olarak varlığının sonu oldu. Ben Gurion, İsrail Harel'i gizli örgütlere karşı cesur eyleminden dolayı övdü ve onu istihbarat ve güvenlik servisinin Mossad'ın bir numaralı adamı yaptı. Değerli dinleyiciler, bu bölümde İsrail rejimine ait bazı örgütlerin, casus ve terörist grupların 1948 yılında bu rejimin kurulmasından sonra nasıl oluştuğunu anlattık ve bu rejimin varlığının ilk aylarındaki bazı terör eylemlerini anlattık. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetlere ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen birkaç bölümde ele aldığımız nübüvvet konusuna devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz bölümlerde peygamberlerin bazı özelliklerinden söz etmiştik. Kuşkusuz nübüvvet makamına nail olmak için bazı özel imtiyazlara sahip olmak gerekir. Ve bu özel imtiyazlar olmadan her insan peygamberlik mertebesine nail olamaz. Geçen bölümlerde peygamberlerin bazı özelliklerini ve sıfatlarını anlattık. Şimdi bugünkü sohbetimizde peygamberlerin en belirgin özelliklerinden biri olan ismet meselesini ele almak istiyoruz.
Peygamberler beşeri toplumların liderliğini ve hidayet sorumluluğunu üstlendiklerinden yaşamları boyunca ister nübüvvet döneminden önce ister sonra her türlü günahtan ve çirkin amelden arınmış olmaları gerekir. İsmet yani günah ve hatadan korunmaktır. İsmet insanın içinde caydırıcı bir güçtür ve insanda kesin yakin ve iman sayesinde oluşur. İlahi peygamberler de masum insanlardır. Yani nefsani heva ve heves yüzünden günaha bulaşmaz veya hataya düşmezler. Bir başka ifadeyle ismet durumu enbiyayı her türlü ahlaki fesat, günah ve hatta günah düşüncesinden korur. Öyle ki yaşamları boyunca her türlü günahtan arınmış olur.
Şimdi esas soru, peygamberlerin masum olmalarının beşeri toplumun üzerinde ne gibi etkileri olduğu sorusudur. Bu soruya cevap verirken söylenmesi gereken ilk nokta, insanların Allah tarafından gönderildiğini iddia eden kimseye güvenmeleri gerektiğidir. Yoksa her şey muğlak ve belirsiz olur. Bundan önce de belirtildiği üzere, Allah-u Teala'nın seçkin kullarının en temel amacı, İnsanları semavi talimlerle yetiştirmek ve hidayete erdirmektir. İnsanlar belli dini programlar ve ahkama göre dünyevi ve uhrevi saadetini güvence altına alan ilahi kanunlara uymaları gerekir. Kuşkusuz insanlar ancak bu ahkam ve kanunlar alemleri yaratan Allah tarafından gönderildiğinden emin oldukları zaman kabul eder ve uygular.
Eğer insanlar vahyin inme anından intikal ettiği ana kadar geçen merhalelerin her birinde Allah'ın peygamberine tam güvenmesi, risaletin hedefi olan beşeriyeti tekamüle erdirme amacı asla gerçekleşmez. Eğer peygamberler günah ve hatadan arınmamışsa, insani erdemleri ne olursa olsun her zaman fani dünyanın cazibelerine kapılma ve mal, mevki ve şan ve şöhret etkisi altında kalma yüzünden sapabilir. Böyle bir ihtimalin varlığı dahi insanları peygamberlerin emirlerine yerine getirme konusunda kuşkuya düşürür. Böylece eğer insanların önderliği ve nübüvvet iddiasında bulunan bir kimsenin mazisinde herhangi bir sapma var ise, o zaman onu başkaları için fazilet ve paklık simgesi olarak kabul edemeyiz.
Hiçbir insan geçmişinde karanlık noktaların bulunduğu bir başka insanın sözüne tam olarak güvenmez. Bu sözleri vahiy ve ilahi emir olarak kabul etmez ve getirdiği talimini ilahi ve tartışma götürmez semavi mesaj olarak benimsemez. Dolayısıyla insanların nübüvvet iddiasında bulunanların sözlerine inanmaları ve mesajlarını benimsemeleri için ilk şart, peygamberlerin bizzat masum ve pak olmalarıdır. Nitekim insanların enbiyaya yönelik sevgisi ve kalplerinden yükselen hayranlığı, bu büyük insanların ismet makamı ve ahlaki erdemleri sonucudur. Kuşkusuz davranış ve amelin etkisi söz ve kelamdan kat kat fazladır. Nitekim bir öğretmenin davranışları, öğrencileri üzerindeki etkisi daha belirleyicidir. Buna göre insanlar da peygamberlerin sözlerinden ziyade amellerinden etkilenmiştir.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz ruhi ve ahlaki açılardan bir takım kusurları olan bir insan, başka insanlara ahlaki açıdan liderlik ve önderlik edemez ve mükemmel insanlar yetiştiremez. Gerçekte peygamberlerin varlık alemini yaratanla güçlü bağları ve her türlü günahtan arınmış olmaları kaçınılmaz zaruretlerdir. Yaşamanın çeşitli evrelerinde türlü fesada ve günaha bulaşan ve geçmişte kötü insan olarak anılan bir insanı insanlar asla unutmaz. Yani kötü bir insanı aniden büyük bir ruhi değişim yaşaması bile geçmişteki fesat ve kötülüklerini unutturmaya ve hafızalardan silmeye yetmez.
Peygamberler günah ve hatadan arınmış insanlar olduğundan, bu insanların yaşamını gözden geçirdiğimizde, hatta düşmanları onların getirdiği semavi dini önlemek için onları kötülük ve fesatla suçlayamadığı anlaşılır. Çünkü peygamberlerin imajı yaşadıkları çağın insanları için o kadar aydın ve açıktı ki hiç kimse onlara yöneltecek fesat suçlaması gibi aptalca suçlamalara inanmazdı. Gerçekte eğer Bisset'ten önce peygamberlerin mazisinde en ufak bir kara leke olsaydı, düşmanlar bunu onların haysiyetini yok etmek ve sosyal itibarını zedelemek için kullanırdı. Kuşkusuz geçmişteki herhangi bir zayıf yönün üzerinde durmak, peygamberlerin haysiyetini ve itibarını zedelemek ve halkın onlara olan güvenini sarsmak için en güçlü silahtı. Ancak hiçbir peygamber konusunda bu böyle olmadı ki, bu da bu insanların Bisset'ten önce de pak ve masum insanlar olduğunu ispat ediyor.
Thank you. Bu meselenin daha da şaşırtıcı yönü Enbiya'nın genellikle her türlü kötülük ve fesadın yaygın olduğu toplumlarda yetişmiş olmasıydı. Gerçekte peygamberlerin yaşadığı topluma hakim olan fesat ve ahlaksızlık doğal olarak onları da etkilemesi gerekirdi. Ancak buna rağmen bu insanların hiçbiri bulundukları fesat ve kötülük dolu toplumdan etkilenmedi ve beşeriyet tarihinde birer yıldız olarak parladı ki bu da başlı başına peygamberlerin çevrelerinden kolayca etkilenen insanlardan farklı olduğunu gösteriyor.
Bu açıklamalarla beraber Enbiya'nın kişiliği ve günahtan korunmuş olmaları, manaları daha iyi anlaşılır. Ancak burada akla gelen soru, peygamberlerin nasıl günahtan korunmuş olmaları sorusudur. Acaba peygamberler ne zaman günah işlemeye doğru yöneldiğinde, gaybden bir melek veya bir dış etken buna mani mi olmuştur? Yoksa peygamberler yapı itibariyle melekler gibi günah işleme imkanları onlarda yok mudur? Bilindiği üzere melekler insanlardan farklı mahluklardır ve suç ve günah işleyemezler.
Her halükarda bu etkenlerden hiçbiri peygamberlerin masumiyet sebebi değildir. Gerçekte peygamberler her an Allah Teala'yı amellerine ve davranışlarına nazır bilir. Ve güçlü iman ve takvalları ile bilinçli olarak asla günaha yönelmezler. Gerçekte eğer bir dış etken insanı zorla günahtan koruyorsa veya insan günah işleme gücünden yoksunsa o zaman günah işlememek böyle bir insan için erdem sayılamaz. Bu durumda insan hapse atılan ve artık suç işlemeyen eşkıyaya benzer. Böyle birinin suç işlememesine onu dürüstlü ve şayesteli sayamayız. Oysa peygamberler bu tür insanların aksine hür iradeleriyle çirkin amellerden ve günahtan uzak durmuştur.
Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ismet ve paklığına sık sık vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre nübüvvet makamına ve toplumun liderliğine nail olmak, ancak günahtan uzak durmak ve ruhi ve ahlaki erdemle mümkündür. Örneğin Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah-u Teala'dan kendi soyundan bazı insanları önderliğe ve imamete seçmesini talep ettiğinde, Yüce Allah, zalimlerin imamet makamına nail olamayacağını açıkça buyurur. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala önderlik şartı olarak zulümden arınmayı gündeme getirir. Bu bağlamda Bakara suresinin 124. ayetinde şöyle buyuruyor. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyumdan da dedi. Allah ahdim zalimlere ermez buyurdu.
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim açısından nübüvvet makamına ermek için gerektiği şartlardan biri ismet ve günah ve fesada bulaşmamış olmaktır. Böylece Allah Teala'nın kalpleri fesat ve günah ile kirlenen kişilerin insanları yönetmelerine müsaade etmeyeceği de söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere Paris İklim Anlaşması küresel ısınma ile ilgili uluslararası bir anlaşma olarak su sorununun iklim değişikliğinin bir diğer sonucu olduğu hakkında uyarıda bulunuyor. Geçen programlarda su sorunu ile ilgili olarak dünyadaki endişeler hakkında bazı konulara değindik. Fakat gelecek birkaç bölümde insanın bu sorunun üstesinden gelmesi için hala bazı umutların olduğuna değineceğiz. Zira su sorunu ile mücadele ve yeni su kaynaklarına ulaşma konusunda hala bazı çözüm yolları vardır. Büyük ölçekte deniz suyunu tuzdan arındırmak veya tatlı su üretmek, okyanus sularını özel arıtma tesislerine taşıyarak kullanıma hazırlayan metottur.
Amerika Jeoloji Kurumu'nun raporuna göre 2002-2015 yılları arasında dünyanın 120 ülkesinde yaklaşık 12.500 tuzdan arındırma tesisi günlük 14 milyon metreküp tatlı su üretmiştir. Bu miktar aslında dünyada kullanılan tatlı suyun %1'inden daha azdır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Cezayir tuzdan arındırma tesislerine en çok ihtiyaç duyan ülkelerdir. Buna karşı gelişmiş ülkeler arasında Amerika en fazla tuzdan arındırma tesisleri kullanan ülkedir ve en çok arıtma tesisi de Kaliforniya ve Florida'nın bir bölümünde kullanılıyor. Peki Araştırma Merkezi tarafından yapılan pazarlama incelemelerine göre 2010 yılında tuzdan arındırma sektörüne yapılan yatırım 8 milyar dolar iken 2016 yılında 6,16 milyar dolara yükselmiştir. Bu bağlamda yapılan güçlü tahminler ise Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın yakın bir gelecekte deniz suyunu tuzdan arındırma tesislerinin en büyük kullanıcı ülkeler ve hatta kutbuna dönüşeceğini gösteriyor.
Fakat tuzdan arındırma tesislerinin en büyük ve en önemli sorunlarından biri fazla enerji tüketmesidir. Bu yüzden masrafları da fazladır ve dolayısıyla kesin olan büyük miktarda sera gazları salınarak iklim değişikliğindeki mevcut sürece hız kazandıracaktır. Bu yüzden birçok uzman ve çevre aktivistleri bu gibi muazzam tesislere ve fabrikalara tepki gösteriyorlar. Fakat bu arada Birleşik Arap Emirlikleri 2011 yılında güneş sistemiyle çalışan yeni bir tuzdan arındırma tesisini kullanmaya başladı. Bu sistem daha ucuz olmanın yanı sıra çevreye daha az zarar veriyor. Başka bir ifadeyle daha yeşildir. Halihazırda Kaliforniya'da WaterFX startup'ı da güneş enerjisiyle çalışan bir başka tuzdan arındırma sistemi yapmıştır ve bu yöntemde ileriye doğru bir adım sayılıyor. Tuzdan arındırma metotları arasında iyon değişimi, elektrodiyaliz, buhar kompresyonlu damıtma, güneş buharlaştırması, çok etkili damıtma, buhar sıkıştırma prosesi, ters osmoz, çok kademeli ani damıtma yöntemlerine değinebiliriz. Fakat bu arada ters osmoz yöntemi daha çok evler ve iş yerleri için kullanılıyor. Ters osmoz yönteminde elektrik enerjisi ve damıtma sistemlerinde de ısı enerjisi kullanılıyor. Bu arada bazı hibrit enerji santralleri ise herki yöntemi kullanıyor.
Tahran Radyosu.
Dünyada tuzdan arındırma tesislerinin birçoğu enerji temini yönünde fosil yakıtlar kullanıyor. Fakat fosil enerjisi yerine nükleer enerjinin kullanımı daha iyi olur. Küçük modüler reaktörler bunun için çok idealdir. Zira hiç sera gazı üretmeden hem elektrik hem ısı enerjisi üretiyor. Halihazırda dünya çapında çalışmakta olan binlerce tuzdan arındırma tesislerinden sadece 15'i nükleer enerji kullanıyor. Nükleer enerjiyle çalışan deniz kuvvetleri gemileri de deniz suyundan tuzun arındırılması için aynı enerjiyi kullanıyor. Küçük modüler reaktörlerden NuScale, daha küçük elektrik şebekesine ve daha kısıtlı altyapılara sahip mekanlara yeni su ve elektrik kapasiteleri daha küçük ölçeklerde sahip olma imkanı veriyor. Ayrıca ülkeleri de ihtiyaç duyulan çeşitli bölgelerde bu sistemi kurma olanağı veriyor.
Su sorununun giderilmesindeki bir diğer yöntem ise hava nemi ile su üretimidir. Hava nemi ile su üretimi, havada bulunan nemin soğutulduktan sonra faz değiştirerek sıvı haline dönüşülmesiyle elde edilen suyun toplanmasıdır. Genel olarak buzdolapları ile aynı mantıkta çalışan makineler tarafında yapılır. Bir gazın basınç altında ısınması ve daha sonra hacmi genişletilerek soğutulması prensibine dayanır. Soğuyan bir yüzey termodinamik yasaları gereği ısı alır. Eğer bu yüzeyi nem ile karşılaştırırsanız bu durumda havanın neminin ısısını alacaktır. Böylece nem soğuyacak ve sıvılaşacaktır. Bu aşamadan sonra sıvılaşmış suyu bir kapta biriktirdiğinizde havanın nemiyle su üretmiş olursunuz. Bu işlemi günlük yaşantımızda da görebileceğimiz en basit aletler klimalardır. Klimalar çalışmaları sırasında oluşturdukları suyu bu şekilde üretirler. Bu yöntemde kullanılan her panel günde 150 ila 750 litre tatlı su üretebilir. Böylece kurulan muazzam paneller veya kafesler tıpkı Namibya'da bulunan karanlık böceği gibi davranır, havadaki rutubet ve nemi yakalıyor. Bu yöntem son 10 yıllarda Latin Amerika'da da And dağlarında kullanıldı ve yağış oranı az olan kentlere su temin etti. Bu yöntem hatta daha kuru bölgelerde, örneğin Şili'de, Atacama çölünde de denendi.
Söz konusu teknoloji son yıllarda daha da gelişti ve Kanadalı bir firma ise söz konusu panelleri dünyanın bazı kuru ve rutubetli bölgelerinde kurmaya çalışıyor. Columbia Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarına göre havadaki rutubetten su toplamak için 2 ila 100 panel kullanılıyor. Fakat bölgenin bulunduğu şartlara göre her panel günlük 150 ila 750 litre tatlı suyu nemli ve sisli dönemlerde depolayarak istihraç edebiliyor. Bu yöntemle toplanan ve elde edilen su ise sağlıklı su ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü WHO standartlarına uygundur. Bu arada yapılan araştırmalar sonucu aynı işlemin güneş enerjisi panelleri tarafından da yapılması sağlandı. Böylece herhangi bir binanın üzerinde kurulabilen standart panelleriyle güneş enerjisi toplamak yerine güneş ışınlarını kullanarak suyu havadan çekebiliyor. Her güneş paneli günde 10 litreye kadar su çekme potansiyeline sahip. Diğer yandan söz konusu sistemlere ilaveten havadan su üretebilen makineler de yapılmıştır. Bu sistemler rutubet ve sis bakımından daha elverişsiz olan bölgelerde kullanılıyor. Bu bağlamda çalışan en büyük firmalardan biri her türlü iklimde çalışabileceğini ispatlamasına rağmen fakat teknolojisini açıklamada çok kapalı çalışıyor ve sistemini kamuoyuna açıklamıyor. Fabrika sorumluları sadece bu yöntemle günlük binlerce galon su üretebildiklerini açıklamakla yetiniyorlar. Onlar büyük makinelerini Haiti ve Suudi Arabistan'da kurmuşlardır. Firmanın temsilcisinin belirttiğine göre bu bölgelerde günlük 600 galon içme suyu üretiliyor.
Bu arada bazı firmalar da tasarlanmış yağmur metodu ile kuraklıkla mücadele edebileceğini savunuyorlar. Söz konusu firmalar iyonlaşma metodu ile 24 kilometre çapında ve doğal yöntemlerle yağış oranını %50 ile %400 arasında artırabileceklerini savunuyorlar. Bu yöntemle kimyasal maddeler veya mevcut bulutlar kullanılmadan üretilen su, tarlaların sulaması veya içme suyu olarak kullanılabilir. Halk arasında suni yağmur olarak bilinen bulut tohumlama metodu ise birçok ülke ve defalarca kullanılan bir yöntemdir. Bulut tohumlama, bulutlardan düşen yağış miktarı veya türünü değiştirmek için havaya çeşitli maddeler yayarak bulut içindeki mikrofiziksel süreçleri değiştirme ve kasıtlı bir hava durumu değiştirme girişimidir. Buradaki asıl amaç yağış miktarını artırmaktır ama bazen havaalanlarında sisi dağıtmak için de kullanılır.
Bu yöntemde bulut, rutubet, ısı ve diğer meteoroloji ve atmosfer şartları sağlanmış olmalıdır. Fakat düzenli olarak bulut tohumlama metodunun kullanılması yağış oranını %5 ile %25 arasında artırabilir. Tabii ki bulutları tohumlama yönteminde tohumlama faktörleri bulutun ısısına göre değişir. Bu süreçte en önemli madde ise gümüş iyotlarıdır. Gümüş iyotlarının bulutların kalbine serpilmesiyle bulut sıcaklığı -4 derece santigrada kadar düşürülüyor. Serpilme işlemi ise duman jeneratörleri veya uçaklarla gerçekleşiyor. Tüm bu operasyonlar ve çalışmalar büyük ölçeklerde ve birçok bölgede şimdiye kadar gerçekleşmiştir.
Fakat bu yöntemin de bazı sakıncaları bulunuyor. Örneğin birçok uzman söz konusu yöntemin iklim değişikliklerine sebep olabileceği kanaatindedir. Ayrıca bulutları tohumlama yöntemi yoğun kuraklık dönemlerinde işe yaramıyor. Nevada'da Desert Research Institute'de atmosferik bilim adamı Arlian Hoggins bu bağlamda şöyle diyor. Bulutların az olması nedeniyle bu yöntemle kuru bölgeler için yeteri kadar su üretilemez. Ayrıca bulutların tohumlanması için en yoğun zaman ise yağışlara daha fazla düzeyde ihtiyaç duyulduğu dönemdir. Böylece fazla su kuraklık dönemi için depolanabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri. Nehcül Kürbela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa Öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.